Ayrım 32. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 361. Vahap. Colin Kazım Richards. İsminde Kazım olan İngiliz vatandaşı, siyahi futbolcu, Türk milli takımına alındı. Geleceğim Colin Kazım'a. Ama önce şunu düzeltelim. Deniyor ki gazetelerimizde, Aurelio'dan sonra milli takımımıza alınan ikinci siyahi futbolcu Colin Kazım oldu. Bu yanlış. Çünkü Türk milli takımına alınan ilk siyahi futbolcu Aurelio değildi, Vahap'tı. İstanbul'da doğdu Vahap. Annesi de babası da kendisi gibi çikolata renkliydi. İzmir'e taşındılar. Yunan işgali sırasında henüz çocuktu. Kastamonu'ya göçtüler. Babası hariç. Babacığı ailesini akrabalarının yanına yerleştirdi, İstiklal Harbi'ne katıldı. Memleket kurtuldu, cumhuriyet kuruldu. Aile yeniden İzmir'e döndü. Vahap büyümüştü. İki sevdası vardı. Biri futbol, biri Altay. Hatta o yüzden soyadı kanunu çıkınca Öz Altay soyadını aldı. İnanılmaz golcüydü. Boşu yoktu neredeyse. Kara inciydi İzmir'deki lakabı. Yabancılar keşfetti bu müthiş yıldızı. Fransa'nın Racing takımına transfer oldu. Yurt dışına transfer olan ilk Türk futbolcusudur Vahap. Türk takımlarına karşı forma giyen ilk Türk futbolcu da Vahap oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı Racing forması giydi. Gol atamadı. Ama rivayet edilir ki kıyamadı. Böylesine efsaneydi Vahap. Futbolu bırakınca Türkiye'ye döndü, teknik direktör oldu. 1954'te Ordu milli takımını dünya şampiyonu yaptı. Dünya şampiyonu. Futbol Nasıl Oynanır isimli bir kitap yazdı. Sonuçta Altay sevgisiyle atan kalbi 1965'te Altay Kongresi'nde konuşma yaparken durdu. Altay binasında, Altay'ın kalbinde vefat etti. Gelelim millilik meselesine. 1927'de İstanbul'da Türkiye-Bulgaristan maçı oynandı. O takımın ilk 11'inde Vahap da vardı. Yani milli takımda forma giyen ilk siyahi futbolcu Vahap'tır. Aurelio değil. Unutmadan ekleyelim. Bugün İzmir Alsancak'ta Vahap Özaltay Meydanı var ya, işte o Vahap bu Vahap'tır. İstanbul'da dünyaya gelen, İzmir'de koskoca meydana adı verilen milli futbolcu Vahap'ı unutup Aurelio ilkti diyen İstanbullu ve İzmirli gazetecileri görünce yuh diyor insan, yuh. Dönelim Colin Kazım'a. İngiliz vatandaşı, Kazım ismi annesinden. Derisinin rengi babasından. Annesi Kıbrıs Türkü Emine. Babası Antigualı Rodney. Kazım dedesinin ismi. Türkçe bilmiyor. Sadece gel git, evet hayır falan diyebiliyor. 1986 doğumlu. Londra yakınlarındaki Leytonstone'da dünyaya geldi. Leytonstone, bir başka ünlü futbolcunun doğum yeri David Beckham'ın. Bizim Kazım Beckham'a özenerek büyümüş. Amatörden başladı, Sheffield United'a geldi. Santrafor, 1.85 boyunda. Genelde yedek kalıyor, bu sene bir golü var. Ama normal. Premier Lig'de ilk senesi. Henüz yolun başında. Ve Colin Kazım Richards, Türkiye Ümit Milli Takımı'na alındı. 24 Mart'ta Antalya'da oynanacak olan Türkiye-İsviçre maçında forma giyecek. Ve milli takıma alınan ikinci değil, üçüncü siyahi olacak. Ama üçüncü olmasından çok daha önemli bir hadisedir, siyahi Colin Kazım'ın milli takıma alınması. Başta Fatih Terim ve Ünal Karaman olmak üzere, Colin Kazım'ı bulup milli takıma alan tüm yetkilileri kutluyorum. Çünkü gururumuz Emre Belözoğlu'nun İngiltere'de siyahi futbolcuya küfür ettiği iddiasıyla ırkçılıkla suçlandığı bu dönemde İngiltere'den Türk kökenli bir siyasi futbolcunun milli takıma alınması çok çok önemli bir hadisedir. dünü hatırlamayan, bugünün farkında olmayan Türk basınının horul horul uyumayı bırakıp bu asisti gole çevirmesi lazım. Vahap Özaltay 1907'de İstanbul'da doğdu. 1965'te rahmetli oldu. İzmir Kokluca Mezarlığı'na defnedildi. Sadece milli futbolcu değil, aynı zamanda milli atletti. 1931'de 200 ve 400 metrede İzmir şampiyonu oldu. Atletizm milli takımına alındı. 1932'de Atina'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 4x400 metre bayrak takımında yer aldı. Vahap'ın kardeşi Saim Özaltay da ağabeyiyle birlikte Altay'da forma giydi. 2016'da İzmir Körfezi'ne indirilen yeni nesil vapurlardan birine İzmirlilerin oylarıyla Vahap Özaltay ismi verildi. Cemal Behçet Faruk. Eurovizyon şarkımız belli oldu. Şey kitap şekerim. Ne şiş yandı ne kebap yani. Türkçe mi olsun İngilizce mi derken Türkilizce oldu. Ama küçük bir pürüz var. Sabah gazetesi salla şekerim diye tercüme etti. Hürriyet çalkala şekerim demiş. Milliyet yukarı salla şekerim. Posta çalkala salla şekerim. Akşam salla çalkala şekerim. Bizim şarkının adı ne şekerim? Bir şekerimi denk getirmişiz. Zaten şarkıda Türkçe tek kelime o. Ve hep aynı terane maalesef. Geçen sene Türkçe katıldık güya. Superstar neydi Allah aşkına? Ya da şöyle soralım. Rimi rimi ley Türkçe midir? Bu ne biçim şey midir? Opera ile mi onurlandı Türkçe? Yoksa Every Way That I Can ile mi gururlandı Türkiye? Yazıldığı gibi okunuyorsa dilimiz. Neden Eurovision yazmıyoruz? Veya Türk Dil Kurumu'na göre Euro'ya Avro dememiz gerekiyorsa illa niye Avrovision demiyoruz? 10. Yıl Marşı'nın bestecisi Cemal Reşit Rey'in Cumhuriyet kelimesinde majörden minöre geçtiği için Cumhuriyeti küçük düşürmek gibi saçma bir hakarete uğradığını bilmiyorsa gençlerimiz, 10. Yıl Marşı'nın iki söz yazarından biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın Atatürk devrimlerinden ödün verilmesine isyan ederek milletvekilliğinden istifa ettiğini bilmiyorsa gençlerimiz, 10. Yıl Marşı'nın iki söz yazarından biri olan Faruk Nafiz Camlıbel'i hapse tıktığımızı bilmiyorsa gençlerimiz, 10. Yıl Marşı denilince Kenan Doğulu geliyorsa gençlerimizin aklına, Euro desen ne olur, Avro desen ne olur? Hatta madem mevzu müzik, zarif notaların üstadı Selahattin Pınar'ın Şubat ayındaki ölüm yıl dönümü tek satır bile haber olmuyorsa ve Allah belanı versin şarkısıyla göbek atıyorsak hala, bana ne be? Şey kitap şekerim everybody. Cemal Reşit Rey, Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Camlıbel. Cemal Reşit Rey 1904'te Kudüs'te doğdu. Paris'te ve Cenevre'de konservatuvar eğitimi aldı. Operet efsanesi Lüküs Hayat'a imza attı. 1985'te vefat etti. Edirne Kapı'da toprağa verildi. Behçet Kemal Çağlar 1908'de Erzincan'da doğdu. Zonguldak Maden Mühendis Mektebi'ni bitirdi. Halk evleri müfettişi oldu. Anadolu'yu dolaştı. Şiirleri halk edebiyatı ve Kemalizm'den beslendi. 1944 ve 1946'da Erzincan milletvekili oldu. 1949'da Atatürk devrimlerinden ödün verildiği gerekçesiyle hem milletvekilliğinden hem CHP'den istifa etti. 1969'da vefat etti. Zincirlikuyu'ya defnedildi. Faruk Nafiz Camlıbel 1898'de İstanbul'da doğdu. Tıp eğitimini yarıda bıraktı. Gazeteciliğe başladı. Edebiyat öğretmeni oldu. Şiirleriyle Türk edebiyat tarihine hecenin beş şairinden biri olarak geçti. 1946-60 arasında Demokrat Parti'den İstanbul Milletvekili oldu. 1960 darbesiyle tutuklandı. Yassıada'da ve Kayseri cezaevinde 16 ay yattı. 1973'te vefat etti. Zincirlikuyu'da toprağa verildi. İsmail Cem. 24 Ocak Uğur Mumcu. 31 Ocak Muammer Aksoy. 24 Ocak Gaffar Okkan. 11 Ocak Onat Kutlar. 8 Ocak Metin Göktepe. 19 Ocak Hrant Dink. Ne aymış be kardeşim. Ocağımıza ateş düştü denir ya, öyle. İşte bir 24 Ocak daha, İsmail Cem. Eminim İsmail Cem'in ne alakası var öbürleriyle diyenler çıkacaktır. Şu alakası var, moda deyimle hepimiz İsmail Cem'iz. Çünkü kanserden gitti. Al bir Ocak daha. 22 Ocak Aydın Güven Gürkan. O da kanserden gitti. Sadece silahlar patlamıyor bu ülkede, kanser de patladı. Mesela Trabzon. Bugünlerde Hrant Dink cinayeti nedeniyle herkesin gözü orada, her şey konuşuluyor, şu hiç konuşulmuyor. Ülkenin en temiz havasına sahipken, köyleri tamamen doğal gıdalarla beslenirken, yılda 3000 kişi kanserden gidiyor. Çünkü Çernobil'e bile önemli değil muamelesi yaptı bu memleketin yetkilileri. Hükümetin bakanı çıktı, radyasyonlu çayı yudumladı, milletin gözünün içine baka baka. Ordu'da 15 yıl önce kanser vakası sadece 50 idi, bugün 2500. Giresun 2168. Hopa'da son 3 yılda 96 kişi vefat etti, 46'sı kanserden. Kazım Koyuncu da Hopalıydı. 33 yaşında gitti. Babası da kanser. Ardeşen'de 700 kişiyi sağlık kontrolünden geçirdiler. 200'ünün kanser olduğu anlaşıldı. Çay elinde doğan bebeklerin 30'u kanser. Kandırdılar bu milleti, kıydılar. Hepimiz İsmail Cem'iz. Muğla Yatağan. Marmaris'e 3 adım. 3 kuruşluk filtreyi takmadılar. Netice, termik santral kurulduğunda 2 eczane vardı. Nüfus aynı, şu anda 18 eczane var. Ciro rekorları kıran ilaçları tahmin edin. İzmir Ali Ağa, rafineri, demir, çelik falan. Foça'nın dibinde, karşı kıyısı Karaburun. Bozköy muhtarı anlatıyor, tarım bitti, hayvancılık bitti diyor. 5 yılda 10 kişi kanserden öldü diyor. Horoz Gediği muhtarı anlatıyor, 10 yılda 45 kişi öldü, 32'si kanserden diyor. İlave et bunlara, kiremit tozundan yapılan kırmızı biberi, çamaşır tozuyla beyazlatılan tavuk etini, hormon basılan salatalığı, hepimiz İsmail Cem'iz. Ailesinden teröre ve kansere kurban vermeyen neredeyse kalmadı bu ülkede. Yetkili koltuklarda oturanlar, kendi milletine yalan söylerse, sorunların üstünü örtmeye kalkarsa, felaketler de böyle tsunami dalgaları gibi üst üste gelir maalesef. Hepimiz İsmail Cem'iz. İsmail Cem İpekçi, 1940'da İstanbul'da doğdu. Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1963'te gazeteciliğe başladı. Milliyette, Cumhuriyette çalıştı. CHP-MSP koalisyon hükümeti döneminde 1974-75'te TRT Genel Müdürlüğü yaptı. 1987 ve 1991'de SHP İstanbul Milletvekili oldu. 1992'de SHP'den istifa etti. CHP'nin yeniden oluşumunda yer aldı. 1993 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı oldu. 1995'te CHP'den istifa etti. DSP Kayseri Milletvekili oldu. DSP-ANAP koalisyon hükümetlerinde Dışişleri Bakanı oldu. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesine büyük katkı sağladı. 2002'de DSB'den istifa etti, Yeni Türkiye Partisi'ni kurdu, genel başkanı oldu. Beklenen ilgiyi görmeyen Yeni Türkiye Partisi, 2004'te CHP'ye katıldı, 2006'da vefat etti, Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Rıfat: Ne ekipti be kardeşim? Hafize Ana, Kel Mahmut, İnek Şaban, Güdük Necmi, Tulum Hayri, Dom Dom, Hayta İsmail, Damat Ferit, Kül Yutmaz, Badi Ekrem. Hele o delirttikleri müfettiş. Türkiye fotoğrafıydı. Adile Naşit gelmiyor bir daha ama her tarafımız hatamızla, günahımızla bizi kucaklayan anaç hafizelerle dolu aslında. Yok mu çevrenizde fırlama Güdük Necmi? Paragöz müdürler de var hala. Sert görünen ama yufka yürekli Kel Mahmutlar da. Bak etrafına, bir sürü inek Şaban. Fast foodcular domdom kaynıyor. Çık Bağdat Caddesi'ne, kıçının kılları ağardığı halde göbeğini içine çeke çeke motora binmeye çalışan Badi Ekremler dolaşıyor. O kadar muhteşem harmanlamış ki büyük usta, İstanbul'u merkez alıp Anadolu'yu öylesine gerçekçi gözlemlemiş, öylesine monte etmiş ki tipleri, içinde hepimizin olduğu kusursuz bir Türkiye özeti yaratmış. O nedenle hepimizin lise yılları hababama benzer. O nedenle repliklerini bile ezbere biliriz. O nedenle asla eskimez. Biziz o çünkü. Tulum da biziz, Hayta da biziz, Kül Yutmaz da biziz. Hafize analarımız var, Kel Mahmutlarımız, İnek Şabanlarımız, Güdük Necmilerimiz var. Var oğlu var. İyi de hepimize anlatan o Türkiye özetinde din iman tüccarları niye yok? Güzel ülkemin güzel insanlarını senden benden diye bölen, aramıza nifak sokan tipler niye yok? Koca Çınar, Rıfat Ilgaz unuttu mu onları özete koymayı? Türk insanını bu kadar iyi tanıyan, ciğerini bilen birinin bu hatayı yapması mümkün mü? Bence değil. Peki nedir? Yoktu bunlar. Aramızda yoklardı. Soru şudur o halde: kim ekti bunları aramıza? Rıfat Ilgaz 1911'de Kastamonu Cide'de doğdu. Kastamonu Muallim Mektebi'ni bitirdi. İlkokul öğretmeni oldu. 1936'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. 1944'te yazdığı Sınıf isimli şiir kitabı yüzünden 6 ay hapse mahkum oldu. Öğretmenlik yapması yasaklandı. Yazarak geçinmeye çalıştı. Şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına 100'den fazla unutulmaz eser bıraktı. 1993'te Sivas Madımak'ta en başta yakın dostu Asım Bezirci olmak üzere aydınlarımızın yakılarak katledilmesini kaldıramadı. 5 gün sonra vefat etti. Zincirlikuyu'da Asım Bezirci'nin yanına defnedildi. Osman Ertuğrul: ATV haberi yönettiğim dönemde Osmanlı soyundan değerli arkadaşım Neslişah Evliyazade'den rica ettim, kırmadı, aracı oldu. Osman Ertuğrul'u canlı yayına çıkardım. Kimdi o? Abdülhamid'in torunuydu. Saltanat devam etseydi 4. Osman veya 1. Ertuğrul adıyla padişah olacaktı. Hem Cumhuriyet tarihimizde hem televizyon tarihimizde ilkti. Türkiye ekrana kilitlenmiş, yayının başlamasını bekliyordu. Çıktı geldi Osman Ertuğrul. Yanında zarif eşi Zeynep Osman. Son derece mütevazıydılar. Öyle şaşalı özel salonlar falan hazırlamadık. Çalışma odama buyur ettik, oturdular. Hoş geldiniz, beş gittiniz filan, ne içersiniz dedik, çay lütfen dedi. Ayıptır söylemesi, bu kardeşinizin padişaha çay ısmarlamışlığı vardır yani. Hatta sohbet uzayınca pek keyiflendi, bir çay daha istedi. Kusura bakmayın, burası Dolmabahçe Sarayı değil diyemedik. Padişaha demli bir çay daha getirin dedik. Neyse sohbet bitti, haber saati geldi. Türkiye tarihinde ilk kez canlı yayına çıkardığımız kişi Abdülhamid'in torunuydu. Şehzade Burhanettin Efendi'nin oğluydu. Annesi şehzadeden ayrıldıktan sonra Atatürk'ün ilk kabinesinde yer alan maliyeci Cavit Bey ile evlenmişti. Cavit Bey kim? İzmir suikastına adı karıştığı için idam edilen Cavit Bey'di. Yani ekrana çıkardığımız kişinin üvey babası, Atatürk'ü ortadan kaldırayım derken asılmıştı. Üstelik az önce belirttiğim gibi saltanat devam etseydi kendisi resmen padişahımız olacaktı. Oturdu stüdyoya, geçti kameranın karşısına. Ne dedi biliyor musunuz? Ailemiz için çok kötü oldu ama Türkiye kazandı. Ben Türk olarak doğdum, Türk olarak öleceğim. Atatürk, Türk halkı için çok iyi bir liderdi, muhteşem bir liderdi. Mustafa Kemal olmasaydı İstanbul olmazdı. Memleketi kurtarmanın şekli cumhuriyeti kurtarmaktı. Kelimesi kelimesine böyle. Saltanat devam etseydi Fatih Sultan Mehmet'in tahtına oturacak olan kişi dedi ki, Türk doğdum, Türk öleceğim. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı İstanbul olmazdı. Memleketi kurtarmanın şekli cumhuriyeti kurmaktı. Ne öfke ne kin. Sadece minnet duygusu vardı. Sarayda dünyaya gelen son şehzadeydi. Son Osmanlıydı. Hanedan protokolünde kendisine Devletli Necabetli Osman Ertuğrul Efendi Hazretleri diye hitap ediliyordu. 1933'te babasıyla birlikte ABD'ye yerleşmişti. Türkçesi kusursuzdu. Akıcı şekilde İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca konuşuyordu. 1974'te çıkan Af kapsamında ilk kez 1992'de Türkiye'ye gelmiş, 2004'te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. ATV Haber'deki canlı yayından 3 sene sonra 2007'de CNN Türkiye röportaj verdi. O röportajında da hiç eğip bükmeden gayet açık konuştu. Ben dahil bütün Türkler Atatürk'e borçluyuz, vatanı o kurtardı, cumhuriyeti kurmakla çok iyi etti, o olmasaydı Allah bilir ne olurdu, padişahlık, monarşi, hilafet, şeriat hepsi geride kalmıştır, gençler laikliğe ve vatanın bütünlüğüne sahip çıksınlar dedi. Dikkat isterim. Osmanlı Hanedanı'nın reisi laikliğe sahip çıkın dedi. Hürriyete, milliyete, Habertürk'e konuştu. Hep aynı konunun altını çizdi. Unutmayın, eğer Mustafa Kemal Paşa olmasaydı hiçbirimiz olmazdık. Yaptığı devrim hanedan için kötü oldu ama Türkiye onun sayesinde var. Siz, ben, hepimiz varlığımızı ona borçluyuz dedi. Atatürk düşmanlığı yapmak için Osmanlı'yı alet eden siyasi din tüccarları, Osmanlı döneminde yaşasalardı, sarayda faytoncu bile olamazlardı. Bunun kanıtı bizatihi Osman Ertuğrul'du. Ve şimdi asrın liderimiz ne diyor? 1919'dan başlatılan tarih anlayışını reddediyorum diyor. Osmanlı'dan bile daha iyi biliyor demek ki. Osman Ertuğrul Osmanoğlu 1912'de doğdu. 1924'te Viyana'da tahsilini sürdürürken hanedanın tüm fertleriyle birlikte Türkiye'den sürgün edildi. 1933'te ABD'ye yerleşti. Manhattan'da yaşadı. Kanada merkezli madencilik şirketi kurdu. 1991'de Afgan kraliyet ailesinden Zeynep Tarzi ile evlendi. 1994'te Mehmet Orhan Osmanoğlu'nun vefatı üzerine Osmanlı Hanedanı'nın reisi oldu. Başladığı yerde bitirdi. 2009'da İstanbul'da vefat etti. Cenaze namazı Sultanahmet Camisi'nde kılındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 2. Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Nuri Bilge. Altın Portakal harikaydı. Kevin Spacey geldi, Adrian Brody geldi, Jacqueline Bisse geldi, Bo Derek geldi, Danny Glover geldi, Mickey Rourke bile geldi. Ödüller dağıtıldı. Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen seçilen ve sahneye çıkıp "Bu ödülü tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum" diyen Nuri Bilge Ceylan havasını aldı. Müstahak tabii. En son geçen ay Ankara'da sessiz sessiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezerken görmüştüm Nuri Bilge Ceylan'ı. Entel barlarında kulis yapıp millete küfredeceğini, gitmiş Anadolu'yu inceliyor. Sana ne birader Anadolu'dan Manadolu'dan? Allah bilir Anıtkabir'e falan da gitmiştir bu. Halbuki Nobelli Orhan Pamuk abisinden öğrenip "Nasıl diyor siz Türkler?" diye konuşan Fatih Akın gibi, ben askere maskere gitmem deseydi, altın portakalda omuzlara alınmakla kalmaz, Oscar'a bile aday gösterilirdi. Dememe kalmadı ki, başbakan tiyatro yapıyor ama rolünü iyi oynayamıyor diyen Ahmet Türk, Kürtlere soykırım yapıldığını açıkladı. Böylece memleketin başkentinde hangi senaryoların yazıldığı, anayasaya bağlılık yemini edenlerin nasıl rol kestiği bir kez daha ortaya çıktı. Bak da öğren Nuri Bilge Ceylan, senin neyine ülke sevgisi filan? Nuri Bilge Ceylan 1959'da İstanbul'da doğdu. Çocukluğu Çanakkale, Yenice'de geçti. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Askerlik görevinden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Sinema bölümüne girdi. Yarım bıraktı. Koza isimli kısa filmiyle sinemaya adım attı. 1997'de ilk uzun metrajlı filmi Kasabayı çekti. 2008'de Üç Maymun'la Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. 2014'te Kış Uykusu'yla Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandı. Ayrıca Berlin, Köln, Buenos Aires, İskenderiye, Chicago, Montpellier, Beyrut, Trieste, Mexico City, Haifa, Antalya Altın Portakal, İstanbul ve Ankara Film Festivali'nden ödülleri bulunuyor. 32. ayrımın sonu. Sayfa 373.